Akrabalar, tanıdıklar, bütün Moskova kilisedeydi. Ve evlilik töreni sırasında pırıl pırıl aydınlatılmış olan kilisede özene bezene giyinmiş kadınların ve kızların, beyaz kravatlı, fraklı ve üniformalı erkeklerin arasında kadınlar kendilerine her zaman son derece dokunaklı gelen dini törenin bütün ayrıntılarını izlemeye kapılmışken, daha çok erkeklerin giriştiği kibar ve sessiz bir konuşma kesilmeden sürüyordu. Gelinin en yakınında iki kız kardeşi vardı, Dolly ve yurt dışından gelmiş olan en büyükleri sakin, güzel Livova. "Ne o öyle? Mari neden mor giymiş? Adeta siyaha bürünmüş," diyordu Korsunskaya. "Yüzünün rengini tek bir kurtarır," diye yanıtlıyordu Durubetskaya. "Düğünü neden akşam yaptıklarına şaşıyorum doğrusu, tüccarlar gibi." "Daha güzel, benim düğünüm de akşam olmuştu," diye yanıtladı Korsunskaya. Ve o gün kendisinin ne kadar güzel, kocasının gülünecek derecede aşık, şimdi ise her şeyin farklı olduğunu anımsayıp derin derin iç çekti. Kont Sinyavin, kendisinde gözü olan güzel prenses Charskaya'ya 10 kereden fazla sadıçlık yapan evlenmez derler. "Kendimi güvenceye almak için 10. kez sadıç olmak istedim ama geç kalmışım," diyordu. Charskaya ona gülümsemeyle karşılık veriyordu. Kont Sinyavin'le birlikte ne zaman ve nasıl Kitty'nin durumunda olacağını ve biraz önceki esprisini ona nasıl anımsatacağını düşünerek Kitty'ye bakıyordu. Siçerbatski hiç evlenmemiş, yaşlı bayan Nikolayeva'ya tacı şans getirmesi için Kitty'nin takma topuzunun üstüne koymak niyetinde olduğunu söylüyordu. Eğer yakaladığı yaşlı dul onunla evlenecek olursa, düğünü en basit şekilde yapmayı çoktan kafasına koymuş olan Nikolayeva, "Takma saça gerek yoktu," dedi. "Ben böyle gösterişli şeyleri sevmiyorum." Sergey Ivanoviç, Darya Dimitrievna ile konuşuyor, yeni evlenen gençlerin her zaman biraz sıkılgan olmaları nedeniyle düğünden sonra bir yerlere gitme geleneğinin yayıldığına inandırmaya çalışıyordu. "Kardeşiniz gurur duyabilir. Kitty bir harika. Sanırım kardeşinize imreniyorsunuzdur." Sergey Ivanoviç, "Artık benden geçti Darya Dimitrievna," dedi ve yüzü bir anda hüzünlü, ciddi bir ifade aldı. Stepan Arkadyiç, baldızına boşanma konusundaki sözcük oyununu anlatıyordu. Baldızı ise onu dinlemeyerek, "Tacı düzeltmek gerek," diyordu. Kontes Nordson, Livova'ya, "Vah yazık, ne kadar da zayıflamış," diyordu. "Ama yine de adam onun küçük parmağı olamaz, doğru değil mi?" "Yo, benim hoşuma gidiyor. Müstakbel olduğu için değil," diyordu Livova. "Davranışları ne kadar güzel. Oysa bu durumda güzel davranmak, gülünç olmamak ne kadar da zordur. Gülünç değil, yapmacık değil. Belli ki duygulanmış." "Herhalde bekliyordunuz bunu." "Hemen hemen. Kitty onu hep severdi." "Bakalım halıya hangisi önce basacak, göreceğiz. Ben Kitty'ye tembih ettim." "Fark etmez," diye karşılık verdi Livova. "Hepimiz de kocalarımızın sözünden çıkmayan kadınlarız. Yapımız böyle." "Bence mahsus Vasili'den önce basmıştım. Ya siz Dolly?" Dolly yanlarında duruyor, onları dinliyor ama yanıt vermiyordu. Duygulanmıştı. Gözlerinde yaşlar vardı ve ağlamadan bir şey söyleyebilecek durumda değildi. Kitty ve Levin için seviniyordu. Kendi düğününü düşünürken pırıl pırıl parlayan Stepan Arkadyiç'e bakıyor, şimdiyi unutuyor ve yalnızca ilk masum aşkını anımsıyordu. Bir tek kendini değil, yakını ve tanıdığı tüm kadınları anımsıyordu. Hayatlarının tek dören anında, tıpkı Kitty gibi tacın altında geçmişken koparak ve gizemli bir geleceğe adım atarak yüreklerinde aşkla, umutla ve korkuyla dikildiklerini anımsıyordu. Aklına gelen bütün bu gelinlerin arasında olası boşanmasıyla ilgili ayrıntıları yakın zaman önce duyduğu güzel Anna'yı anımsıyordu. O da başında turunç çiçekleri ve duayla tertemiz duruyordu. "Oysa ya şimdi?" "Çok garip," diye mırıldandı. Dini törenin bütün ayrıntılarını izleyenler sadece kız kardeşler, hanım arkadaşlar ve akrabalar değildi. Yabancı kadınlar, kadın seyirciler de damadın ve gelinin her hareketini, yüzlerinin ifadesini kaçırmaktan korkarak, heyecanla, soluklarını tutarak izliyor ve şaka ya da ilgisiz yorumlar yapan erkeklerin sorularına kızarak yanıt vermiyor, konuşmalarını da dinlemiyorlardı. Niye böyle ağlamaklı, yoksa zorla mı evleniyor? Böyle bir baba yiğitle istemeden evlenilir mi hiç? Prens midir nedir? Şu beyaz atlas elbiseli kız kardeşi mi? Dinle bak, şimdi papaz yardımcısı kocanızdan korkun diye nasıl gürleyecek? Çudovski korosu mu bu? Sinot korosu. Uşağa sordum. Gelini hemen kendi çiftliğine götürecekmiş damat. Dediklerine göre müthiş zenginmiş. Kızı o yüzden vermişler zaten. Hayır, güzel bir çift. Siz geniş eteklerin biraz ileriden elle tutulduğunu ileri sürüyordunuz, Maria Vlasyevna. Bakın, şu elçi hanımı olduğu söylenen kızıl kahverengi elbiseli kadına nasıl bir seçim yapmış, bir o yana bir bu yana. Ne sevimli bir gelin, süslü bir kuzu gibi. Siz ne derseniz deyin, biz acırız kızlara. Hızla kilisenin kapısına çıkmayı başarmış olan seyirci kadınlar kalabalığı içinde bunlar konuşuluyordu. Evlenme töreni sona erdiğinde kilise görevlisi kilisenin ortasındaki kürsünün önüne pembe bir ipek parçası serdi. Koro, bas ve tenorun karşılıklı olarak sırayla okudukları zor ve ustalık isteyen bir ilahi söylemeye başladı ve papaz dönüp yeni evlilere yeri serilen pembe kumaş parçasını işaret etti. Her ikisi de halıya ilk kim basarsa ailede onun sözünün geçeceğini ne kadar sık ve çok duymuş olsalar da ne Levin ne de Kitty bu birkaç adımı attıkları sırada bunu anımsayamıyorlardı. Bazılarının gördüğüne göre önce Levin'in bastığı, diğerlerine göre ikisinin birlikte bastıkları yolundaki yüksek sesle yapılan tartışmaları ve ileri sürülen fikirleri de duymuyorlardı. Alışılmış evlenmek isteyip istemedikleri, başkalarına söz verip vermedikleri sorularından ve kendilerine çok garip gelen yanıtlarından sonra yeni bir ayin başladı. Kitty anlamlarını kavrayabilmek isteğiyle duaların sözlerini dinliyor ama anlayamıyordu. Tören ilerledikçe ruhunu bir coşku ve pırıl pırıl sevinç duygusu giderek daha çok dolduruyor ve dikkatini vermesini engelliyordu. Onlara dürüstlük ve iyi evlatlar ver. Oğullarını ve kızlarını görme keyfini yaşat diye dua ettiler. Tanrı'nın kadını Adem'in kaburgasından yarattığını ve bunun için insanın babasını ve anasını bırakacağını ve kadına yapışacağını, ikisinin tek vücut olacağını ve bu sırrın büyük bir sır olduğunu söylediler. Tanrı'nın onlara da İshak ve Rebeka gibi Yusuf, Musa ve Sipor gibi bereket ve hayır dua nasip etmesi için, oğullarının oğullarını görmeleri için yakardılar. Kitty bu sözleri dinlerken, bunların hepsi çok güzel, başka türlü de olamaz zaten diye düşünüyordu. Ve ona bakan herkese ister istemez bulaşan bir sevinç gülümsemesi aydınlık yüzünde parlıyordu. Papaz taçları başlarına koyduğu ve Siçerbaski'nin üç düğmeli eldiven giydiği elinin titreyerek tacı Kitty'nin başının üstünde yüksekte tuttuğu sırada "Tacı iyice geçirin" sesleri duyuluyordu. "Hadi koyun" diye fısıldadı Kitty gülümseyerek. Levin etrafına baktı ve Kitty'nin yüzündeki sevinç ışıltısından etkilendi ve bu duygu elinde olmadan ona da bulaştı. O da tıpkı Kitty gibi mutlu ve neşeliydi. İncil'deki mektuplardan okunan duaları ve başpapaz yardımcısının tanıdıklar dışındaki izleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen son ayetteki gürlemesini neşeyle dinlediler. Yaslı bir tastan suyla karışık kırmızı şarap içmek de neşelerini arttırdı. Papaz omuzlarından sarkan atkıları geriye atıp ikisinin ellerini eline alıp onları "Sevin ey İsa'ya" ilahisini okuyan bas sesin dalgaları arasında kürsünün çevresinde döndürdüğü sırada daha da neşelendiler. Gelinle damadın başları üzerinde taçları tutan Şiçerbaski ve Çirikov, gelinin uzun eteğine dolanarak bir şeye gülümseyip sevinerek kah arkada kalıyorlar, kah papazın durduğu anlarda yeni evlilere tosluyorlardı. Kitty'nin içine tutuşan sevinç kıvılcımı kilisede bulunan herkese bulaşmış gibiydi. Levin'e sanki papaz da, papaz yardımcısı da tıpkı onun gibi gülmek istiyorlarmış gibi geldi. Taçları gelinle damadın başından alan papaz, sonuncu duayı okudu ve gençleri kutladı. Levin Kitty'ye baktı. Onu şimdiye dek hiç böyle görmemişti. Kitty yüzündeki yeni mutluluk ışıltısıyla çok güzeldi. Levin ona bir şey söylemek istedi ama törenin bitip bitmediğini bilmiyordu. Papaz onu bu zor durumdan kurtardı. Dudaklarında iyilik dolu bir gülümsemeyle ve alçak sesle "Karınızı öpün, siz de kocanızı öpün." dedi ve ellerindeki mumları aldı. Levin, Kitty'nin gülümseyen dudaklarını yavaşça öptü. Ona kolunu uzattı ve yeni, tuhaf bir yakınlık hissederek kiliseden çıktı. Bunun gerçek olduğuna inanmıyor, inanamıyordu. Ancak ikisinin şaşkın ve ürkek bakışları buluştuğunda inandı. Çünkü artık ikisinin bir olduklarını hissediyordu. O gece yemekten sonra gençler köye gitti. Vronski ile Anna 3 aydır Avrupa'da dolaşıyorlardı. Venedik'i, Roma'yı, Napoli'yi gezmişler ve bir süreliğine yerleşmek istedikleri küçük bir İtalyan kentine yeni gelmişlerdi. Gür pomatlı saçlarının ayrım çizgisi ensesinden başlayan, fraklı ve gömleğinin geniş göğüs kısmı beyaz patikadan, yuvarlak şiş göbeğinin üstünde bir deste madalyon olan yakışıklı bir baş garson, ellerini ceplerine sokmuş, küçümser bir şekilde gözlerini süzerek karşısında duran adama sert sert bir şeyler söylüyordu. Baş garson, girişin öbür yanından merdivene çıkmakta olan ayak seslerini duyunca döndü ve en iyi odalarını işgal eden Rus kontunu görüp ellerini saygıyla ceplerinden çıkarttı. Eğilerek selam verip hademenin geldiğini ve palazzo kiralama işinin çözümlendiğini, başkahyanın sözleşmeyi imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. "Çok sevindim," dedi Vronski. "Peki hanımefendi evdeler mi?" "Dolaşmaya çıkmışlardı ama biraz önce döndüler," diye yanıtladı garson. Vronski geniş kenarlı yumuşak şapkasını başından çıkartıp terli alnını kulaklarının yarısına kadar inmiş, geriye doğru taranmış ve kelini örtmüş olan saçlarını mendille sildi. Hala orada dikilen ve kendisine dikkatle süzmeye devam eden bir beyefendiye dalgın dalgın bakıp geçmek istedi. "Bu beyefendi Rusmuş, sizi soruyordu," dedi başgarson. Vronski önce biraz geri çekilip tekrar durmuş olan adama tanıdıklardan bir yere kaçamamanın verdiği sıkıntı ve yaşamının tek düzeliğinden biraz olsun kurtulup eğlenme isteğinin birbirine karıştığı bir duyguyla bir kez daha baktı. Aynı anda her ikisinin de gözleri parladı. "Golenişçev, Vronski." Gerçekten de bu, Vronski'nin Pajeski askeri okulundan arkadaşı Golenişçev'di. Golenişçev okuldayken Liberal Parti'ye mensuptu. Sivil rütbeyle okuldan çıkmış ve hiçbir yerde çalışmamıştı. Okuldan ayrıldıktan sonra arkadaşlar birbirlerinden tamamen kopmuşlar ve daha sonra sadece bir kez karşılaşmışlardı. Vronski bu görüşmede Golenişçev'in çok zekice liberal bir faaliyet seçtiğini ve bu yüzden Vronski'nin işini ve unvanını küçümsemek niyetinde olduğunu anlamıştı. Bu nedenle Vronski, Golenişçev ile karşılaştığında insanlara karşı göstermeyi çok iyi becerdiği ve "Yaşam tarzım sizin hoşunuza gidebilir ya da gitmeyebilir. Ama benim için hiç fark etmez. Beni tanımak istiyorsanız saygı göstermek zorundasınız." anlamı taşıyan soğuk ve mağrur bir tavır takınmıştı. Golenişçev ise Vronski'nin tavrına karşı küçümseme derecesinde kayıtsızdı. Bu karşılaşma onları birbirinden daha da uzaklaştırmış olmalıydı. Şimdi ise birbirlerini görünce yüzleri gülmüş, sevinçten çığlık atmışlardı. Vronski, Golenişçev'i gördüğüne bu kadar sevineceğini hiç beklemiyordu. Ama galiba ne kadar sıkıldığını kendisi de bilmiyordu. Son görüşmelerinin tatsız izlenimini unutmuştu ve sevinçli bir yüz ifadesiyle eski arkadaşına elini uzatmıştı. Golenişçev'in daha önceki kaygılı yüz ifadesinin yerini de böyle bir sevinç ifadesi almıştı. Vronski dostça bir gülümsemeyle sağlam beyaz dişlerini ortaya çıkararak "Seninle karşılaştığıma ne kadar sevindim," dedi. "Ben de Vronski adını duyuyordum ama hangi Vronski olduğunu bilmiyordum. Çok sevindim, çok. İçeri girelim. Sen ne yapıyorsun?" "2 yıldır burada yaşıyorum, çalışıyorum." "Aa," dedi Vronski ilgiyle. "Girelim." ve Rusların uşaklardan gizlemek istedikleri bir şey olduğunda hep yaptıkları gibi Rusça konuşmak yerine Fransızca konuşmaya başladı. Karenina ile tanışıyor musun? Birlikte seyahat ediyoruz. Ona gidiyorum dedi Fransızca ve Golenişçevin yüzüne dikkatle baktı. Bilmiyordum. Oysa ki biliyordu diye karşılık verdi. Golenişçev ilgisiz bir şekilde geleli çok mu oldu diye ekledi. Vronski arkadaşının yüzüne dikkatle bakarak ben mi 4 gün oldu diye yanıtladı. Vronski Golenişçev'in yüzündeki ifadenin ve lafı değiştirmesinin ne anlama geldiğini anlayıp kendi kendine evet o dürüst bir insan ve meseleye bakılması gerektiği gibi bakıyor dedi. Onu Anna ile tanıştırabilirim. Meseleye gerektiği gibi bakıyor. Vronski, Anna ile yurt dışında geçirdiği bu 3 ay içinde yeni insanlarla karşılaştığında hep kendisine bu kişinin onun Anna ile ilişkisine nasıl baktığı sorusunu soruyor ve çoğunlukla erkeklerin gereken anlayışı gösterdiklerini görüyordu. Ama eğer ona ve gerektiği gibi anlamayanlara bu anlayışın ne olduğunu sorsalardı ne o ne de öbürleri büyük bir sıkıntıya düşerlerdi. Vronski'ye göre meseleyi gerektiği gibi anlamış olanlar aslında hiç de anlamıyor ama genellikle iyi bir eğitim almış insanların yaşamı her yanından kuşatan bütün karmaşık ve çözümlenemez sorunlar konusunda davrandıkları gibi davranıyor, imalı sözlerden ve tatsız sorulardan kaçınarak terbiye sınırları içinde kalıyorlardı. Durumun önemini ve anlamını tam olarak anladıkları görüntüsü yaratıyorlar, bu durumu kabul ve hatta takdir ediyorlar ama bütün bunları açıklamayı yersiz ve gereksiz sayıyorlardı. Vronski, Golenişçev'in bunlardan biri olduğunu hemen fark etmiş, bu yüzden onu gördüğüne 2 kat fazla sevinmişti. Golenişçev, Karenina'nın yanına girdiğinde ona karşı sadece Vronski'nin isteyebileceği bir davranış göstermişti. Görünüşe bakılırsa kötü bir duruma düşürülebilecek tüm konuşmalardan en küçük bir zorlama olmaksızın kaçınıyordu. Anna'yı önceden tanımıyordu ve güzelliğinden ama asıl durumunu kabullenmesindeki basitlikten etkilenmişti. Vronski, Golenişçev'i takdim ettiğinde Anna kızarmıştı ve güzel yüzünü kaplayan bu çocuksu kızarıklık Golenişçev'in çok hoşuna gitmişti. Fakat asıl hoşuna giden, yabancı bir adamın yanında herhangi bir yanlış anlama olmaması için Anna'nın Vronski'ye Alexei diye hitap etmiş ve burada Palazzo diye adlandırılan yeri kiraladıkları eve taşınacaklarını söylemesi olmuştu. İçinde bulunduğu durumla ilgili bu doğrudan ve basit yaklaşım Golenişçev'in hoşuna gitmişti. Alexei Aleksandrovic'i ve Vronski'yi tanıyan Golenişçev, Anna'nın sevecen, neşeli ve enerjik hareketlerine bakarken onu tam olarak anladığını düşünmüştü. Anna'nın asla anlamadığı bir şeyi, kocasını mutsuz edip, kocasını ve oğlunu bırakıp, iyi şöhretini kaybedip, kendisini nasıl enerjik, neşeli ve mutlu hissedebildiğini anladığını düşünüyordu. Golenişçev, Vronski'nin kiraladığı bu palazzodan söz ederek, ''Rehberde var.'' dedi. ''Orada çok güzel bir tintoretto var.'' Son döneminden. Vronski Anna'ya ne yapalım biliyor musunuz? Hava çok güzel. Oraya gidelim ve bir kez daha bakalım dedi. Anna kapının önünde durup Vronski'ye soru soran gözlerle bakarak çok sevinirim. Hemen gidip şapkamı giyeyim. Ne dersiniz hava çok mu sıcak dedi ve o parlak kırmızılık yüzüne yine kapladı. Vronski Anna'nın bakışından onun yani Vronski'nin Golenişçev'le ne tür bir ilişki içinde olmak istediğini bilmediğini ve onun istediği gibi davranıp davranmadığından korktuğunu anlamıştı. Anna'ya tatlı bir bakışla uzun uzun baktı. ''Hayır, çok sıcak değil.'' dedi Vronski. Anna da her şeyi, en önemlisi de onun kendisinden memnun olduğunu anladığını düşündü. Vronski'ye gülümseyip hızlı adımlarla kapıdan çıktı. İki arkadaş birbirlerine baktı ve her ikisinin yüzünde de sanki Anna'ya hayran kalan Golenişçev onunla ilgili olarak bir şey söylemek istemiş ama söyleyeceği şeyi bulamamış, Vronski ise bunu yapmasını hem istemiş hem de bundan korkmuş gibi bir şaşkınlık belirmişti. Vronski bir konuşma konusu açmak için ''Demek öyle.'' dedi. Golenişçev'in bir şeyler yazdığını anımsayarak ''Demek buraya yerleştin. Hala aynı işle mi uğraşıyorsun?'' diye devam etti. Bu soru üzerine sevinçten gözleri parlayan Golanişçev, "Evet, iki ilkenin ikinci bölümünü yazıyorum," dedi. "Yani doğru söylemek gerekirse henüz yazmıyorum ama hazırlık yapıyor, belge topluyorum. Çok geniş olacak ve hemen hemen bütün sorunları kapsayacak. Bizim Rusya'da Bizans'ın mirasçıları olduğumuzu anlamak istemiyorlar," diye uzun, ateşli bir açıklamaya girişti. Vronski, iki ilkenin yazarın bilinen ün kazanmış bir şey diye sözünü ettiği birinci bölümünü bile bilmediği için ilk başta utanmıştı. Ama sonra Golanişçev düşüncelerini anlatmaya başlayıp da Vronski iki ilkeyi bilmeden de bu düşünceleri izleyebildiğini görünce, ayrıca Golanişçev güzel konuştuğu için ilgiyle dinliyordu. Fakat Golanişçev'in ilgilendiği konudan söz ederken gösterdiği öfkeli heyecan Vronski'yi şaşırtmış ve üzmüştü. Konuştukça gözleri parlıyor, hayali düşmanlara daha hızlı itiraz ediyor, yüzünün ifadesi daha kaygılı ve daha kırgın bir hal alıyordu. Golanişçev'i askeri lisede her zaman birinci olan zayıf, canlı, iyi yürekli ve mert bir çocuk olarak anımsayan Vronski, bu öfkenin nedenlerini anlayamıyor ve doğru bulmuyordu. Özellikle iyi bir çevreden gelen Golanişçev'in onu sinirlendiren ve kendisinin de kızdığı bir takım yazar bozuntularıyla kendine bir tutması hoşuna gitmiyordu. Buna değer miydi? Bu durum Vronski'nin hoşuna gitmiyordu ama Golanişçev'in mutsuz olduğunu hissettiği halde ona acıyordu da. Anna'nın dışarı çıktığını bile fark etmeksizin düşüncelerini telaşla ve hararetli bir şekilde anlatmayı sürdürdüğü sırada bu hareketli ve oldukça yakışıklı yüzde bir mutsuzluk, neredeyse bir delilik okunuyordu. Anna başında şapkası, sırtında peleniniyle, güzel elinin hızlı bir hareketiyle şemsiyesini döndürerek gelip yanında durduğu anda Vronski rahatlayarak Golonişçev'in üzerine dikilmiş şikayetçi gözlerinden kendini kurtardı. Hayat ve sevinç dolu güzel sevgilisine yeni bir aşkla baktı. Golanişçev güçlükle kendini toplayarak ilk başta bezgin ve karamsar davrandı. Ama herkese karşı sevecen olan, o sıra öyleydi, Anna sade ve çok neşeli davranışlarıyla onu canlandırdı. Çeşitli konularda konuşmaya çalıştıktan sonra sözü Golanişçev'in çok güzel konuştuğu bir konuya, resim konusuna getirdi ve onu dikkatle dinlemeye koyuldu. Tuttukları eve yürüyerek gidip evi gezdiler. Geri döndüklerinde Anna Golanişçev'e "Bir şeye çok seviniyorum," dedi. "Alexey'in güzel bir atölyesi olacak. İkisinin birlikte geçecek bundan sonraki yaşamlarında Golanişçev'in yakın bir insan olacağını ve ondan bir şey gizlemenin gereksizliğini anladığı için Vronski'ye sen diyerek ve Rusça olarak o odayı mutlaka sen almalısın," dedi. Golanişçev hemen Vronski'ye dönerek "Yoksa resim mi yapıyorsun?" dedi. "Evet, uzun zaman önce ilgilenmiştim. Şimdi de ufak ufak başladım," dedi Vronski kızararak. Anna sevinçli bir gülümsemeyle "Büyük bir yeteneği var," dedi. "Ben elbette hüküm veremem. Ama bilenler öyle söyledi." Anna serbest kaldığı ve hızla iyileştiği bu ilk dönemde kendini bağışlanamaz şekilde mutlu ve yaşama sevinciyle dolu hissediyordu. Kocasının mutsuz olduğunu anımsamak onun mutluluğunu bozmuyordu. Bunu anımsamak bir yandan onu düşünmek açısından çok korkunç bir şeydi. Diğer yandan kocasının mutsuzluğu ona pişmanlık duymayacak kadar büyük bir mutluluk veriyordu. Hastalandıktan sonra başına gelenleri, kocasıyla barışmasını, ayrılmasını, Vronski'nin yaralanma haberini, Vronski'nin gelmesini, boşanma hazırlığını, kocasının evden ayrılmasını, oğluyla vedalaşmasını anımsamak, yurt dışında Vronski ile yalnız uyandığı bir karabasan gibi geliyordu ona. Kocasının başına gelen kötülüğü anımsamak, onda tiksinmeye ve boğulmak üzereyken kendisine tutunan bir adamı silkip atan birinin hissettiğine benzer bir duygu uyandırıyordu. Silkilip atılan adam boğulmuştu. Elbette bu kötü bir şeydi ama tek kurtuluş buydu ve en iyisi bu korkunç ayrıntıları anımsamamaktı. Davranışıyla ilgili tek avutucu düşünce Anna'nın aklına kocasından ayrıldığı ilk dakikada gelmişti ve şimdi Geçmişte olanları anımsadığında bu düşünceyi de anımsıyordu. Onu kaçınılmaz şekilde mutsuz ettim diye düşünüyordu. Ama bu mutsuzluktan yararlanmak istemiyorum. Ben de acı çekiyorum. Çekeceğim de. Her şeyden çok değer verdiğim şeylerden, onurlu bir addan ve oğlumdan yoksunum. Kötü bir şey yaptım. Bu yüzden mutlu olmak istemiyorum. Boşanmak istemiyorum. Bu yüz karası durumun ve oğlumdan ayrılmanın acısını çekeceğim. Ancak Anna acı çekmeyi ne kadar içten isterse istesin acı çekmiyordu. Yüz karası olacak bir şey de yoktu. Her ikisinde bol miktarda bulunan sezgi gücüyle yurt dışında Rus kadınlardan kaçarak hiçbir zaman kendilerini yapmacık bir duruma sokmuyorlar ve her yerde aralarındaki durumu kendi anladıklarından çok daha iyi anlıyormuş gibi davranan insanlara rastlıyorlardı. Çok sevdiği oğlundan ayrılmak da ilk zaman onu üzmemişti. Onun çocuğu, küçük kız öyle sevimliydi ve elinde bir tek bu küçük kızın kaldığı günden beri öylesine kendine bağlamıştı ki Anna oğlunu pek seyrek anımsıyordu. İyileştikçe artan yaşama isteği o kadar güçlü ve yaşam koşulları o kadar yeniydi ki Anna kendini bağışlamayacak kadar mutlu hissediyordu. Vronski'yi tanıdıkça daha çok seviyordu. Vronski o olduğu için ve kendisini sevdiği için seviyordu. Ona tamamen sahip olması Anna için sürekli bir sevinç kaynağıydı. Vronski'nin yakınında olması her zaman hoşuna gidiyordu. Vronski'nin karakterinde giderek daha fazla tanıdığı özellikler Anna için anlatılmayacak kadar sevimli özelliklerdi. Vronski'nin sivil giysiler içinde değişen dış görünüşü Anna'ya aşık bir genç kız gibi çekici geliyordu. Vronski'nin söylediği, düşündüğü, yaptığı her şeyde soylu ve üstün bir şey görüyordu. Vronski'ye duyduğu hayranlık sık sık kendisini korkutuyordu. Vronski de güzel olmayan bir şey arıyor ve hiçbir şeyi bulamıyordu. Onun karşısında kendisinin bir hiç olduğunu Vronski'ye göstermeye cesaret edemiyordu. Vronski bunu bilirse onu sevmekten vazgeçebilirmiş gibi geliyordu. Böyle düşünecek bir nedeni olmadığı halde şimdi hiçbir şeyden onun sevgisini kaybetmek kadar korkmuyordu. Ancak kendisine karşı davranışı için ona minnet duymaktan ve ne kadar değer verdiğini göstermekten de kendini alamıyordu. Anna'ya göre önemli rol oynayabileceği bir devlet görevi için belli bir yeteneğe sahip olan Vronski, yükselme isteğinden asla en küçük bir pişmanlık göstermeksizin onun için vazgeçmişti. Anna'ya karşı eskisinden daha fazla sevgi ve saygı doluydu. Ona durumdan hiçbir zaman rahatsızlık hissettirmeme düşüncesi bir an bile aklından çıkmıyordu. Son derece erkek tabiatlı olan Vronski, Anna'ya hiç karşı çıkmadığı gibi kendi iradesi yokmuş gibi davranıyor ve Anna'nın isteklerini daha o söylemeden tahmin etmeye çalışıyormuş gibi görünüyordu. Vronski'nin bütün dikkatini ona çevirmesi, onu içine hapsettiği bu ilgi ortamı zaman zaman Anna'yı rahatsız etse de bunları takdir etmekten kendini alamıyordu. Bu arada Vronski çok uzun zamandır istediği şeyin tümüyle gerçekleşmiş olmasına karşın tam anlamıyla mutlu değildi. İsteğinin gerçekleşmesinin ona beklediği mutluluk dağından sadece bir kum tanesi verdiğini çok kısa bir süre sonra hissetti. İsteğinin gerçekleşmesi, insanların mutluluk duygusunu isteklerin gerçekleşmesi olarak tasavvur etmekle yaptıkları ezeli bir hatayı göstermişti ona. Anna ile birleştikten ve sırtına sivil giysileri giydikten sonraki ilk günlerde daha önceden tanımadığı genel anlamıyla özgürlüğün ve aşkta özgürlüğün tüm güzelliğini hissetmiş ve mutlu olmuştu. Ama bu mutluluk uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra ruhunda isteme isteğinin yani can sıkıntısının arttığını hissetti. Elinde olmadan her geçici hevesi istek ve amaç gibi görerek kendini bunlara kaptırmaya başladı. Yurt dışında mükemmel bir özgürlük ortamında Petersburg'dayken çok zamanlarını alan sosyete yaşamının kurallar çemberi dışında yaşadıkları için günün 16 saati bir şeyle uğraşmak gerekiyordu. Eskiden yurt dışı gezilerinde Vronski'yi ilgilendiren bekarlık yaşamının nimetlerini düşünmesi artık olanaksızdı. Çünkü bu konudaki bir deneme, arkadaşlarla geç saatte yenen bir akşam yemeği, Anna'da beklenmedik ve ölçüsüz bir karamsarlık yaratmıştı. Durumlarının belirsizliği nedeniyle yerel sosyeteyle ve Rus sosyetesiyle de ilişkileri olamazdı. Görülmeye değer yerleri gezmek, hepsinin çoktan gezilip görülmüş olması bir yana, herhangi zeki bir Rus gibi Vronski için de bu konuya bir İngiliz'in atfettiği o tarifi olanaksız anlamı taşımıyordu tabii. Aç bir hayvanın yiyecek bulma umuduyla önüne gelene saldırması gibi Vronski de son derece bilinçsiz olarak kâh politikaya, kâh yeni kitaplara, kâh tablolara sarılıyordu. Gençliğinden beri resme yetenekli olduğu ve paralarını nereye harcayacağını bilmediğinden gravür koleksiyonu yapmaya başladığı için resimde karar kıldı. Resimle uğraşmaya başladı ve yerine getirilmeyi bekleyen boş istek listesini buna yöneltti. Sanatı anlama, sanatı doğru bir şekilde belli bir zevkle taklit etme yeteneği vardı ve bir ressam için gerekli olan şeyin kendisinde olduğunu düşünmüş, kısa bir süre hangi resim türünü, dinsel mi, tarihsel mi, günlük yaşamla ilgili resimleri mi yoksa gerçekçi türü mü seçmek konusunda kararsız kaldıktan sonra resim yapmaya girişmişti. Bütün resim türlerinden anlıyordu ve kah birinden, kah öbüründen esinlenebiliyordu. Ancak hangi resim türlerinin olduğunu hiç bilmeden, yaptığı resmin bilinen hangi türe ait olacağını aldırmadan, doğrudan doğruya kendi ruhundaki bir şeyden esinlenmenin mümkün olduğunu düşünemiyordu. Bunu bilmediği ve yaşamdan dolaysız değil, dolaylı olarak yani sanat tarafından canlandırılmış, yaşamdan esinlendiği için esin perisi çok çabuk ve kolay geliyor, aynı çabukluk ve kolaylıkla yaptığı resim, taklit etmek istediği türe çok benzemesini sağlıyordu. Diğer bütün türlerin arasında en beğendiği zarif ve çarpıcı Fransız türüydü. İtalyan giysisiyle Anna'nın bu türde bir portresini yapmaya başlamıştı. Ama portre ona da, gören herkese de çok başarılı bir resim gibi görünüyordu. Kabartma resimli yüksek tavanları ve duvarlarında freskleri, mozaik yer döşemeleri, yüksek pencerelerinde ağır, sarı, damasko perdeleri, konsolların ve şöminelerin üzerindeki vazoları, oymalı kapıları, karanlık salonları, duvarlara asılı tablolarıyla bu eski ve bakımsız palazzo, buraya taşınmalarından sonra dış görünüşüyle Vronski'yi içine düşürdüğü, kendisinin bir Rus toprak sahibinden, görevsiz bir subaydan çok, eğitimli bir sanatsever ve sanat koruyucusu, sevdiği kadın için sosyeteden, ilişkilerinden, yükselme arzusundan vazgeçmiş, basit bir ressam olduğu yanılgısını arttırıyordu. Palazzo'ya taşındıktan sonra Vronski'nin seçtiği rol son derece başarılı oldu ve Golenişçev'in aracılığıyla bazı ilginç kişilerle tanıştıktan sonra ilk zamanlar kendisini huzurlu hissetti. Bir İtalyan profesörün rehberliğinde doğayı konu alan resim etütleri yapıyor ve Ortaçağ İtalyan yaşantısı ile ilgileniyordu. Ortaçağ İtalyan yaşantısı son zamanlarda Vronski'yi öylesine büyülemişti ki kendisine çok yakışan Ortaçağ stili bir şapka ve pelerin kullanmaya başlamıştı. Vronski sabah sabah evlerine gelen Golanişçeve, "Yaşıyoruz ama hiçbir şey bilmiyoruz," dedi. Biraz önce gelen Rus gazetesini uzatarak ve onlarla aynı kentte yaşayan, bir tablosu hakkında uzun zamandır söylentiler dolaşan ve daha bitmeden satın alınan, bu tablosunu tamamlamış olan Rus ressamla ilgili yazıyı göstererek, "Mihailov'un tablosunu gördün mü sen?" diye sordu. Yazıda harika bir ressamın teşvikten ve yardımdan yoksun kalması nedeniyle hükümete ve akademiye yönelik sistemler yer alıyordu. "Gördüm," diye yanıtladı Golanişçev. "Yetenekten yoksun değil elbette ama son derece hatalı bir yolda. İsa'ya ve dinsel resme karşı yine de Ivanov, Strauss, Renan tavrı içinde." "Tablo hangi konuda?" diye sordu Anna. "İsa, Pilatus'un önünde. İsa, yeni ekolün tüm gerçekliğiyle Yahudi olarak resmedilmiş." Tablonun içeriği konusundaki bu soruyla en sevdiği konulardan birini yakalamış olan Golanişçev anlatmaya başladı. Nasıl bu kadar gözle görülür bir hata yapabildiklerini anlamıyorum. İsa, büyük ustaların sanatında artık belirli bir simgeye sahiptir. Şu halde eğer Tanrı değil, bir devrimci ya da bir bilge tasvir etmek istiyorlarsa, o zaman tarihten sadece İsa'yı değil, Sokrat'ı, Franklin'i, Charlotte Corday'ı alsınlar. Sanat açısından alınması olanaksız bir yüzü alıyorlar, sonra da bir Rus sanat koruyucusu olarak tablosunun güzel mi, çirkin mi olduğuna bakmaksızın bir ressama yardım etmesi gerektiğini düşünen Vronski, "Peki bu Mihailov'un yoksulluk içinde olduğu doğru mu?" diye sordu. "Sanma, olağanüstü bir portre ressamı. Onun Vasilçikova portresini gördünüz mü? Ama galiba artık portre yapmak istemiyor. Bu yüzden belli ki de gerçekten para sıkıntısı içinde olabilir. Ben diyorum ki, ondan Anna'nın portresini yapmasını rica edemez miyim?" dedi Vronski. "Niye benim portrem?" dedi Anna. "Seninkinden sonra hiç kimsenin yaptığı portreyi istemem." Anna'nınkini, kızını bu adla çağırıyordu. Yapsın daha iyi. Bebeği bahçeye çıkarmış olan güzel İtalyan sütanneye pencereden bakıp aynı anda da fark ettirmeden Vronski'ye bir göz atıp "İşte Annie" diye ekledi. Vronski'nin bir tablosu için başının resmini yaptığı güzel sütanne, Anna'nın yaşamındaki tek gizli üzüntüydü. Vronski kadının resmini yaptıktan sonra güzelliğine ve ortaçağ havasına hayran kalmıştı. Anna, bu sütanneyi kıskanmaktan korktuğunu kendisine itiraf edemiyordu. Bu nedenle de hem kadına hem de kadının küçük oğluna özellikle sevgi gösteriyor ve şımartıyordu. Vronski de pencereye ve Anna'nın gözlerine bakıp hemen Golanişçev'e dönerek "Peki bu Mihailov'u tanıyor musun?" dedi. "Onunla karşılaşmışlığım var. Fakat hiçbir eğitimi olmayan tuhaf bir adam. Bilirsiniz işte. Şimdi sık karşılaşılan şu yeni yabani insanlardan biri. Güvensizlik, yatsıma ve materyalizm anlayışlarına uygun olarak bir anda birden yetiştirilmiş serbest düşüncelilerden biri." Golanişçev, Anna'nın ve Vronski'nin de konuşmak istediklerini fark etmeyerek ya da fark etmek istemeyerek, eskiden serbest düşünceli insan, din, yasa, ahlak anlayışlarına uygun yetişen ve serbest düşünceye kendi mücadelesiyle ve emeğiyle ulaşan insandı. Ama şimdi ahlak ve din yasaları olduğunu, otoriteler olduğunu bile duymadan her şeyi yatsıma anlayışına göre yetişen yeni tip anadan doğma serbest düşünceliler, yani yabaniler ortaya çıkıyor. İşte o da öyle biri. Sanırım Moskovalı bir saray uşağının oğlu ve hiçbir eğitim görmemiş. Akademiye girdiğinde ve adını duyurduğunda akıllı bir insan olarak eğitim görmek istemiş. Eğitim kaynağı olarak gördüğü dergilere başvurmuş. Bilirsiniz, eskiden eğitim görmek isteyen biri, örneğin bir Fransız, bütün klasikleri, ilahiyatçıları, tragedya yazarlarını, tarihçileri, filozofları ve kendisinden önceki bütün kafa emeğini incelemeye koyulurdu. Ancak biz de şimdi serbest düşünceli biri, inkarcı edebiyatın doğruca içine giriyor. İnkarcı bilimin özetini çok hızlı bir şekilde özümsüyor ve hazır oluveriyor. Üstelik de 20 yıl kadar önce bu adam, bu edebiyatta otoriterlerle, asırlık anlayışlarla mücadelenin belirtilerini bulabilir. Ortada bu mücadeleden daha başka bir şey olduğunu anlayabilirdi. Ama şimdi eski görüşlerin tartışmaya bile değer görülmediği sadece evrim seçimi var, var olma mücadelesi gibi sözlerle yetinilen bir anlayışa düşüyorlar. Ben makalemde uzunca bir süredir Vronski ile birkaç kez göz göze gelen ve Vronski'yi ilgilendiren şeyin bu ressamın eğitimi değil, sadece ona yardım etme ve bir portre ısmarlama düşüncesi olduğunu bilen Anna, konuşmasını sürdüren Golonişçev'in sözünü kararlı bir şekilde keserek "Ne yapalım biliyor musunuz?" dedi. "O ressama gidelim." Golonişçev toparlandı ve memnuniyetle kabul etti. Fakat ressam uzak bir mahallede oturduğu için bir fayton tutmaya karar verdiler. Bir saat sonra Anna, yanında oturan Golanişçev ve faytonun önünde oturan Vronski, uzak bir mahalledeki yeni yapılmış çirkin bir eve yaklaştılar. Onları karşılayan kapıcının karısından Mihailov'un stüdyosuna girilmesine izin verdiğini ama şu anda iki adım ötedeki evinde olduğunu öğrenip tablolarını görmelerine izin vermesi için kartvizitlerini de eline tutuşturup kadını ressama yolladılar.